Ayrım 6.
İkinci kısım. Chase Sharon. Şey, o tatilden geri dönerken ayaklarım geri geri gidiyordu. Geri geri gidiyordu diyorum size. Dublin havaalanında eşya taşıdığımız arabaları sürerken mideme bir yumruk oturmuştu. Her şeyin bittiğine, bunun yaz aşkı gibi bir şey olduğuna ölesiye emindim. Bana görüşürüz diyecek ya da telefon edip bittiğini söyleyecekti. Bella Aro'daki gibi gidilecek harika yerler yoktu. Umutsuzca çalışmak ve yağmur vardı. Hayatım boyunca hiç kimseyi Glen'i sevdiğim kadar sevmemiştim. 23 yaşında olduğuma göre pek de kısa bir hayat sayılmazdı. Neyse, insanlar öpüşüp vedalaşıyor, birbirlerine nasılsa kulüplerden birinde karşılaşacaklarını söylüyorlardı. Glen orada durmuş bana bakıyordu. Aklımdan geçenlerden, ne olur beni bırakma lütfen Glen ya da eve dönüp işe başladığımızda kendimizi iyi hissedeceğiz. Başka bir şey bulabilmek için Tanrı'ya yalvarıyordum. Aklıma yalnızca bağlanmaya ilişkin sözcükler geliyordu. Erkeklerin duymaktan en korktuğu türden. Sonunda işte geldik dedim ki bu da pek parlak bir laf sayılmazdı. Tabii ki gelmiştik. Başka ne yapacaktık ki? Glen yalnızca gülümsedi. Evet geldik dedi. Çok keyifliydi. Kulağa çok yoğun, çok bağlayıcı gelmediğini umuyordum. Evet ama bitmedi değil mi diye sordu Glen endişeyle. Kesinlikle hayır dedim. Yüzümde kocaman bir sırıtış olduğunu bilerek. Tam o sırada Vera veda etmeye geldi. Nick gelecek hafta dönecek. Bizden sonra bir haftası daha varmış. Ben de evimde bir toplantı yapmayı düşünüyordum. Gelirsiniz değil mi? Todd ve Alma gelecek. Sizde adresim var. Chase Vera. Gelecek cuma görüşürüz. O zaman saat 8'de. Şey Vera mı diye sordum salak gibi. Vera gerçekten çok iyi biriydi ve insanlarla asla dalga geçmezdi. Aptalca bir deyim. Birinin evinde demektir. Chase Moy. Benim evimde Chase was. Senin evinde. Yıllar önce böyle derdik. Üzerinde komik şapkası ve soluk kotu vardı ve özür diliyordu. Otobüsünü yakalamak için koşarken el sallıyordu. Komik, küçük bir kadındı ve herkes ona deli oluyordu. Üstelik tatili hareketlendiren de oydu. Glen bir saat içinde Santa Ponsa'dan erkek kardeşiyle arkadaşlarının geleceğini ve onlarla barda buluşacağını söyledi. Onu Chase Glen'e bırakacaklardı. Bekleyip Chase Sharon'a bırakılmak ister miydim acaba? Beklemeyi tatil aşkımızı İrlanda'da hem de bu masmavi göğün altında pekiştirmeyi çok isterdim. Ama Chase Sharon'u görmesine asla izin veremezdim. Glen züppe biri değildir, ondan değil. Ama evi onun görmesine izin verebileceğim hale getirene kadar bir ay çalışmam gerekirdi. Bu hava atmak falan değil, hayatta kalma çabasıydı. Bahçede yıldız çiçekleri ve asla atılmayan hurda madeni eşyalar vardı. Mutfak penceresi, babam bir şeyleri atmaya başladıktan sonra tahtayla kapatılmıştı ve şimdi camı yoktu. Boyalar hep dökülmüştü. Glen'le bir şansım olsa bile Chase Sharon'u gördüğünü anda onu da yitirirdim. Böylece hayır dedim. Acele gitmem gerektiğini, en kısa zamanda ondan haber beklediğimi söyledim. Otobüse bindim ve yol boyunca ağladım. Annem akşam yemeğini hazırlıyordu. Yorgun görünüyordu ki ben kendimi bildim bileli yorgun görünürdü. İlk sözleri, sakın bu akşam babanı sinirlendirme oldu. Yine öfkeli mi diye sordum. İşleri biraz talihsiz gitmiş Sharon. Şimdi iyi bir kız ol ve ortalığı karıştırma. Daha yeni harika bir tatil yaptın. Biz ne yaptık ki? Buna cevap vermek mümkün değildi. Annem yalnızca kötü muameleye maruz kalıyor, sabah 4'ten 8'e kadar iş yeri temizlediği umutsuz bir işte çalışıyor, eve dönüyor, sonra da gün boyu kahvaltı veren bir yerde bulaşıkçılık yapıyordu. Güneş, sangria ve kahkahayla dolu bir tatilden yeni dönmüş ve muhteşem bir adamla karşılaşmıştım. Ortalığı karıştırmayacaktım. Bir at ve o atla ilgili kötü şeyler söyleyen, sözde arkadaşına ateş püsküren babam, içeriye girdiğinde suratıma bir gülücük yapıştırdım. "Aferin sana Sharon, yabancı diyarlara gittin," dedi bana kızgın bir şekilde bakarak. "Biliyorum baba, çok şanslıydım," dedim ve annemin yüzünün gevşediğini gördüm. Aslında hiç de şanslı falan değildim, sadece çalışkandım. Tam 37 hafta boyunca çalıştığım kuru temizleyiciden kazandığım paradan her hafta 20 avro biriktirmiştim. Yalnızca bu tatili karşılamak ve birkaç giysi almak için. Babam hiç para biriktirmezdi. Annem biriktirirdi ama sonra bizim için, ev için ya da olur da bir iş görüşmesine gitmesi gerekir ve bir iş bulur diye babam için harcardı. Erkek kardeşlerim çaya gittiler. Onlara getirdiğim kocaman İtalyan bisküvisi kutusunu verdim. Babam onları çaya batırarak yedi çünkü dişleri iyi değildi ve çiğnemekten nefret ediyordu. Glenn'i buraya getirdiğimi bir düşünsenize. Sandalyelerin arkalarında kurumakta olan çamaşırların sallandığı, gazetelerin at yarışı sayfaları açık halde yerlere saçıldığı bu odaya. Üzerinde bir örtü bile olmayan masanın bulunduğu odaya. Bunu düşünmek bile içimi ürpertti. Ertesi gün üniformamı giyip kuru temizleyicide işe başladım. Sanki tatile filan çıkmamıştım. Oradaki kızlar güzel yandığımı söylemişlerdi ama müşteriler fark etmediler bile. Onların tek derdi dantel bir bluzdan kırmızı şarap lekesinin iz kalmadan çıkarılması ya da tadilat yapılamayacak çok pahalı bir eteğe oturulan yerden bulaşan ziftin çıkarılmasıydı. Başımı kaldırdığımda Glenn karşımda duruyordu. "Sarı sana çok yakışıyor," dedi. Birden her şey yoluna girecek diye düşündüm. Beni unutmamıştı. Beni terk etmeyecekti. Glenn müteahhit olan amcasının yanında çalışıyordu ve iş yeri çok yakındı. "Her gün buluşabiliriz," dedi. Her gece nerede buluşacağımız daha sonra cevaplanacak bir soruydu. Evde 6 kardeşlerdi. Onun evinde yer yoktu. Chase Sharon'a gitmesine imkan olmadığı da belliydi. Sonra müşteriler bile beni fark etmeye başladı. Hep gülüyormuşum, çok neşeliymişim. Beraber çalıştığım kızlar onlara aşık olduğumu söylediler. Onlar da buna bayıldılar. Yağ bazlı lekelerin, sulu lekelerin ve siz bakar bakmaz buruşan kumaşların dünyasında bir iki dakika olsun aşkı düşünmek hoş ve keyif vericiydi. Ertesi cuma Vera'nın evine gittik. Ev kasabanın çok güzel bir yerindeydi. Orada oturanların daha önce ben, Glenn, Todd ve Alma gibi insanları gördüğünü pek sarmıyorum. Vera'nın evi 3 katlıydı. Kendisi için çok büyüktü ve tatlı kedisi Rotary ile birlikte yaşıyordu. İşler yolunda giderse elbette Nick de bir gün orada oturabilirdi. Çok iyi anlaşıyorlardı ve anlaşılan Nick döndüğünden beri her gün onu ziyarete geliyordu. Vera'nın şakalarına çok gülüyordu ve bize onun harika bir kadın olduğunu söylüyordu. Harika derken gözlerini kapıyordu. Anlaşılan Nick bir otobüsle gelebileceği mesafede kiralık bir evde yaşıyordu. Elbette gelip bu kocaman evde yaşardı. Birbirlerine arkadaşlık eder, belki evlenirlerdi bile. Vera bize bol miktarda spagetti, bolognese, Nick de çilek dolgulu bir tatlı yapmıştı. kulağıma Todd'un kendisine biraz uzak duralım dediğini ve bunun kötü bir haber olduğunu fısıldayan Alma dışında herkes çok iyi vakit geçirdi. Todd erken ayrılması gerektiğini söylediğinde Alma onunla beraber gideceğini söyledi. Bence bu kötü bir fikirdi. Çünkü asılmak oluyordu. Todd'un kızdığı yüzünden anlaşılıyordu ve bu zavallı Alma'yı daha da endişelendirmişti. Vera ve ben bulaşık yıkıyorduk. Glenn de Nick'in evin arka kapısını kaplamış olan yaban gülü ve böğürtlen çalılığını kesmesine yardım ediyordu. Tabakları kurularken, "Nick'le sen hoş ve birbirinize yakın görünüyorsunuz," dedim. "Evet, o çok çok iyi bir adam," dedi Vera memnuniyetle. "Beraber yaşamayı düşünüyor musunuz?" diye sordum. 90 yaşında falan olmasına rağmen Vera'ya böyle şeyler sorabilirdiniz. "Hayır, hayır, bu hiç de iyi olmaz," dedi beklenmedik bir şekilde. Sorduğuma pişman olmuştum. "Seks için demek istememiştim," dedim. "Hasarı azaltmak için, arkadaşlık etmek için demek istemiştim." "Hayır, seks konusunda sorun yok. Muhtemelen siz gittikten sonra sevişeceğiz," dedi Vera, kendinden emin. Sorunun ne olduğunu merak ediyordum. Nick'in bir karısı başka yerde gizli bir kadını olabilir miydi? Vera ile beraber olmasını istemeyen çocukları olabilir miydi? Belli ki mesele bunlar değildi. Mesele kendi yaşama biçimlerine alışkın olmalarıydı. Anlaşılan, insan yaşlandığında yaşam biçimini değiştirmek istemiyor, aslında istese de değiştiremiyordu. Bunun mekan ve her şeyinizin yerli yerinde durmasıyla ilgisi vardı. Aklımı başımdan alan bir adamla beraber olsam, eşyalarımın nerede olduklarını hiç umursamazdım, dedim. "Evet, ama belki de o kadar çok eşyan yoktur ve bizimkiler gibi uzun süredir aynı yerde durmuyordur." "Ne gibi eşyalar?" diye sordum. "Saçma sapan şeyler Sharon. Nick'in günün birinde günlüğümün arasına koymak istediğim kurutulmuş çiçek koleksiyonuma ya da kutulara koyduğum benzer şeylere dokunmasına bile tahammül edemem. Onun da sıksan içinden bir şey çıkmayacak boya tüpleri, partal çizim defterleri ve zamanı gelince atacak olduğu ama henüz durmasını istediği kutular dolusu mektupla ilgili tuhaflıkları var. Bütün bunları bir araya getiremeyiz Sharon. Bir hafta içinde kan çıkar. Sahip olduğumuz şey bunlardan daha önemli. Beraber yaşayarak bu riski alamayız." Evden ayrıldığımızda Glenn'le bunu konuştuk. Yaşamak için az zamanı kalmış iki hoş insanın beraber yaşamaması bize ziyanlık gibi geldi. İç geçirdik. Kimse her şeye birden sahip olamıyordu. Biz beraber yaşamak için ölüyorduk ve kendi yaşam biçimlerimize takılıp kalmış gibiydik. Yalnızca paramız yoktu ve beraber yaşayacak bir yer bulmamız imkansızdı. "Sizin evde yaşanamaz mıyım Sharon? Odanı paylaşamaz mıyız? Senin en azından bir odan var. Ben odamı kardeşimle paylaşmak zorundayım," diye sordu Glenn. "Hayır Glenn, inan bana, bu olmaz. Babam bir ayaş ve kumarbaz." "Evet, anlıyorum. Benimki de dinle kafayı bozmuş. Söyledim sana, sorun değil." "Bizim evde yaşasan sorun olurdu. Eve para getirebilirim, öyle değil mi?" "Ah hayır Glenn, o para yalnızca babama daha çok içki almaya harcanır." "Peki ne yapacağız o halde?" "Bir yol bulacağız," dedim. Olduğundan çok daha kendinden emin bir sesle. "Annemin hayatına bakmış ve asla böyle bir hayatı kabul etmeyeceğime karar vermiştim. İş yerlerinin yerlerini silmediği ya da yağlı tabakları yıkamadığı zamanlarda babamın ve erkek kardeşlerimin yörüngesinde yemek pişiriyor, bulaşık yıkıyor, temizlik yapıyordu. Ben yeterince mutluyum Sharon," derdi sorduğum zaman. yani onu seviyorum ve sana hamileyken beni terk etmediğini aklımızdan çıkarmamalıyız. Babam aslında kendine de ait olan bir çocuğa karşılık ömür boyu minnet kazanmıştı. 24 yıl boyunca kendisine teşekkür edilmiş ve bunun adına aşk denmişti. Alma'yı arada sırada görüyordum. Todd'un kesinlikle başka biriyle görüştüğünü ama onu sevdiğini ve onu geri almak için her şeyi yapacağını söylüyordu. Todd başka biriyle görüşüyordu. Alma bunu biliyordu ve ona karşı hissettiği şeyin aşk olduğunu söylüyordu. Vera'yla da konuşuyordum. Nick'e aşık olduğunu, hayatının sonbaharında iyi ki onun gibi harika bir insanla karşılaştığını söylüyordu. Bununla beraber kurutulmuş çiçekler ve boya tüpleri söz konusu olduğunda onu kaybetmeye hazırdı. Aşkın bu tarifi bana biraz tuhaf gelmişti. Diğer yanda birbirini gerçekten seven, birbirinin iyiliğini isteyen Glenn ve ben vardık ve beraber yaşayabileceğimiz bir yer bulma şansımız hiç yoktu. Bu hiç de adil görünmüyordu ama radyoda insanın kendi şansını kendisinin yarattığına, şansın tepeden inmediğine ve istediklerini elde eden insanlar olduğuna dair eski bir muhabbet sürüyordu. Glenn'e işte yapmamız gereken bu dedim, bir şeyleri oldurmalıyız. Glenn'in bir dolu fikirle karşılık verdiğini söylemek isterdim ama o anda benim de hiç fikrim yoktu zaten. Vera'ya şu Rosemore'daki kutsal kaynağın işe yarayıp yaramayacağını sordum. Yarayacağını sanmıyorum dedi. Eğer Azize N diye biri varsa ve bizi dinliyor olsa bile sorun çözülmez. Çünkü o bir çiftin günahkar olarak yaşadığı ve evlilik dışı seks yaptığı bir ilişkiyi mümkün kılmak için pek istekli olmaz. Vera'ya umutsuz durumda olduğumu ve denemek istediğimi söyledim. Vera da bana Witted Horn ormanını göstereceğini, kendisinin de kazma suratlı kuzenlerini ziyaret edeceğini söyledi. Kaynağa doğru yürüyüş çok güzeldi. Ama oraya vardığımda biraz utandım. Yani bu Azize N'in kim olduğunu bilmiyordum. Ayine falan katılmış da değildim. Ve orada yaklaşık 100 kişi vardı. Bazılarının çocukları tekerlekli sandalyedeydi ya da koltuk değnekleri vardı. Bazıları hiç iyi görünmüyordu. Hepsi de umutsuzluk içinde dilekte bulunuyordu. Ben Glenn'le bana bir yer bulması için dilek dileyemedim. Şey bana hiç de doğru gibi gelmedi. Şöyle bir şey dedim. Eğer fırsatın olursa ve bu soru gündeme gelirse iyi olur ama adil olmak gerekirse belki de öncelikle bu insanlarla ilgilenmelisin. Bunu eve dönerken yolda Vera'ya anlattım. Bana istediğime kavuşabileceğimi, çünkü benim, kendisi de dahil birçok insandan daha iyi biri olduğumu söyledi. Ona kuzenlerini sordum, bana onların Sansar gibi olduklarını söyledi. Küçük beyinli, sivri dişli, korkunç sesli Sansarlar. Konuştukları tek şey arsa fiyatları ve insanlar evlerinden çıkartıldığında onlara verilecek paranın miktarıydı. Otobüsten indiğimizde Glenn ve Nick bizi bekliyorlardı. Glenn motosikletiyle, Nick de küçük arabasıyla. "Sizi özledik kızlar," dedi Glenn. Azize N'in bunu duyduğunu umuyordum. Glenn o kadar hoş biriydi ki hangi Azize olsa onunla yaşamanızı isterdi. Azize N'i araştırmalı ve özel hayatını öğrenmeliydim. Dördümüz bira içmeye gittiğimizde Glenn'e biz yokken Nick'le neler konuştuklarını sordum. Anlaşılan tek konuştukları Vera'nın evinin bodrum katıydı. Nick kendi Rotary'nin önemli varlığına rağmen orada bir far olacağını düşündüğünü söylemiş. Glenn de muhtemelen düzinelerle fare vardır demişti. Nick oranın yaşanabilir hale getirilip getirilemeyeceğini sormuş, Glenn de amcasından gelip bakmasını ve bir fiyat vermesini isteyeceğini söylemişti. Fark ettim ki hala ihtimaller üzerine konuşuyorlardı ama sonra o iş yattı. Çünkü orayı hayola koymak için küçük bir servet gerekiyordu ve Vera Nick'in merdiven altında yaşaması fikrinden hoşlanmamıştı. İkisi de yaşlıydı ve belki de daha da yaşlandıklarında kendilerine bakacak birine ihtiyaçları olacaktı. Daha da yaşlandıklarında. Tanrım, o ikisinin içinde yarı yaşlarındaki insanlarınkinin 20 katı hayat vardı ve şimdi de kalkmış ihtiyarlar gibi konuşuyorlardı. Bunun nedeni değişiklik düşüncesiydi. Onlar kurutulmuş çiçekleri ve eski boya tüpleriyle mutluydu. Onları ayıran tek şey birleşme düşüncesiydi. Yazık, çok yazıktı. Ve karşımızda Glenn ve amcasının 3 hafta sonu çalışarak temizleyebileceği, içinde yaşayabileceğimiz fare dolu harika bir bodrum katı vardı. Kafam bunca şeyle doluyken kuru temizleyicideki işime yoğunlaşmam çok güçtü. Kadın bana bir şeyler anlatıp duruyordu ama ben dinlemiyordum. Bir düğünde giymek için kız kardeşinden ödünç bir elbise almıştı ve salağın biri üzerine İrlanda kahvesi dökmüştü. Lekeyi tamamen çıkarmanın bir yolu var mıydı? Kız kardeşi birçok konuda ve özellikle de mahvolmuş denebilecek elbiseler söz konusu olduğunda öfkeli bir şeytandı. Ve inanmayacaksınız, tek yaptığım bu. Başkalarının sorunlarını çözerek geçiniyorum. Güzin ablalık yapıyorum ve daha kendi kız kardeşimle nasıl yüzleşeceğimi bilmiyorum. Onunla ayaküstü bir anlaşma yaptım, müdürü çağıracaktım ve eğer benim sorunumu çözerse lekeyi çıkaracaktık. Ona birbirine aşık olan ama birbirlerinin eşyalarından nefret eden Vera ve Nick'ten, bir de o fare dolu bodrum katında yaşamak isteyen ben ve Glenn'den bahsettim. Bana evde kaç tane yatak odası olduğunu sordu, 4 dedim. Onlar için çok fazla. O yaşta minik ayak seslerini duymazlar. İkisine birer çalışma odası ayırın. Arkadaşından odalardan birine boya tüpleri, diğerine de kurutulmuş çiçekler için raflar çakmasını isteyin. Bodrum katını elden geçirin. Onlara eve bakacağınızı, hırsızlardan koruyacağınızı, onlar tatildeyken Rotary'yi doyurup suyunu vereceğinizi ve yaşlandıklarında onlara bakacağınızı söyleyin. Her şey ortada değil mi? Şaşırtıcıydı ama gerçekten de öyleydi. Daha da şaşırtıcı olan, elbiseden lekeyi çıkaran korkunç bir sıvının olmasıydı. Glenn ve amcası iki çalışma odasına çarçabuk raflar çaktılar ve akıllı Güzin ablanın fark ettiği gibi Vera ve Nick'in kıymetli eşyaları güvende olduğu sürece yatak odasını, tuvaleti, salonu ve mutfağı paylaşmaya itirazları yoktu. Daha sonra bazı kemirgenlerin dışarı taşındığını, mağdur bir şekilde seyreden Rotary ile beraber bodrum katında işe giriştiler. Rotary yok yere kendini yorma zahmetine katlanmayan kedilerdendi. Bunu senin yerine yapacak insanlar dururken neden o büyük ve tehditkar bir şeye saldırsındı ki? Vera ile Azize En'in özel hayatını sordum. O da Joachim adlı bir adamla evlendiğini söyledi. Peki mutlu muymuş diye sordum. Bana kalırsa herkesin evliliğinden daha mutlu ya da mutsuz değilmiş dedi. Hayatında bir kez bile evlenmemiş olan Vera. Sanırım hayal kırıklığına uğradığımı fark etmişti. Daha iyi bir son bekliyordum. Ah peki öyle olsun dedi Vera gönülsüzce. Mutlularmış diyebilirim. Çocuklarını kurban etmiş ya da vebaya kurban vermiş olsalar haberimiz olurdu. Bodrum katında bize bol bol yer vardı. Harika bir yerdi. Orada kendimize güzel bir yuva kurduk. annem bize evinden birkaç tencere ve sabahları temizliğe gittiği iş yerlerinden aldığı temizlik malzemelerinden, Glenn'in annesi de perde verdi. Babam bir daha kullanmak zorunda kalmasın diye. Sanki çok kullanmıştı da. Çim biçme makinesini verirken Glenn'in babası da 1'e 5 kazandıran bir yazıyla ilgili tüyo verdi. Nick artık Vera'nınkinde yatacağı için bize yatağını verdi. Alma bir demet çiçekle beraber erkekler bir işe yaramaz konusunda demeç verdi. Todd onu terk etmişti. Glenn bir zamanlar Chase Sharon denilen baba evime geldiğinde müthiş oluyordu. Babamın bir haftadır yapmadığı işlere yardım ediyordu. Glenn ve ben güzel bir düğün için, yeterince para biriktirmek için gelecek yıl evlenmeye karar verdik. Vera, düğünü yazın bahçede yapabileceğimizi ve benim nedimem olabileceğini söyledi. O sadece şaka yaptığını söyledi ama ben onun harika olacağını, çok hoşuma gideceğini bildirdim. Ben de ona, Nick'le belki de Aziz en kaynağında evlenmeye karar verdiklerinde, belki benim de onun nedimesi olacağımı söyledim. Bu fikrime çok güldü. Anlaşılan Nick'le evlenmeyecekler. Onlar için geçmişte kalmış bir iş bu. İnsanlar, Nick ve Vera'yla bekar tatilinde tanıştığımızı söylediğimizde gülüyor. Siz ve fantastik hikayeleriniz gerçekten komiksiniz diyorlar. Sanki böyle bir şey uydurulabilirmiş gibi.